11. bölüm. Eleştirmenlik değil, koçluk yapın. Birisi bir yanlış yaptığında ne yaparsınız? Ne yapması gerektiğini söyleyerek düzeltir misiniz? Aşağıda size yapmak gerekir sözcüğünün tahripkar etkisiyle alternatif bir sözcük kullanma arasındaki muazzam farkı gözler önüne seren bir öykü sunuyorum. Dostum Charlie kentteki lisenin futbol koçudur. Birkaç yıl önce takımı lig şampiyonluğu için bir başka takımla iddiaya girmişti. Ligin son maçını tesadüfen bu iddialaşılan takımla oynadılar. Heyecan dolu maçta 4. çeyrekte durum 14-14'tü. Top Charlie'nin takımındaydı ve hücuma geçmişlerdi. Arka dörtlüden uzun bir pas geldi. En iyi yakalayıcıları Charlie'nin oğlu Johnny, topu yakalamak için yan çizgiden hızla koşuyordu. Tam topu tutmak üzereyken kendisine yüzlerce kez hiçbir zaman yapmaması gerektiği söylenmiş olan bir şeyi yaptı. Rakip savunmanın ne kadar yakınında olduğunu görmek için omuzunun üstünden arkaya baktı. Ne olduğunu tahmin edebilirsiniz. Top kendisine uzanmış parmaklara ineceği yerde yere düştü. Yılgın genç başı önüne eğik ve omuzları aşağı düşmüş bir şekilde ayaklarını sürüyerek kenardaki banka doğru yürüdü. Charlie kendini oyunun heyecanına kaptırmıştı. Oğlunun başına dikilip bağırdı. Seni gidi aptal herif. Gözünün topta olması gerekiyordu. Aklın neredeydi? Tam gollük bir pastı. Oyun senin elindeydi ve sen bunu mahvettin. Oğlan dayanamayacak hale gelinceye kadar azarlamayı sürdürdü. Sonunda Johnny ayağa kalkıp babasına ''Benim kaydımı silebilirsin baba. Bunu isteyerek yapmadım. Bir daha senin takımında oynamak istemiyorum.'' dedi. Aşağılanmış genç oyundan sonra eve bir arkadaşının arabasıyla döndü. Babasıyla tek kelime konuşmadan doğrudan yukarı odasına çıktı. İnsanlara yapmalıydın, etmeliydin demeye son verin. Deneyimden bilgece yararlanırsanız hiçbir şey zaman kaybı değildir. Charlie ertesi gün olanları konuşmak üzere beni aradı. Biliyorum her şeyi berbat ettim ama bu kadar aptalca oynayan birisine sen ne diyebilirdin diye sordu. Charlie'ye şunu sordum. Geçmişi geçmemiş yapabilecek birisini tanıyor musun? Birisi bir yanlış yaptığında bunu yüzüne vurduğumuzda haklı bile olsak kızgınlık duyacaktır. Çünkü yapacak bir şey yoktur. Olan olmuştur. Şöyle yapmalıydın sözün lütfen lügatından çıkar. Çünkü hiçbir yapıcı değeri yoktur. Onuru zedelemenin ne demek olduğunu bilirsin. Birisine şöyle yapmalıydın dediğinde yanlışı ortadan kaldıramayacağı için kendisini çaresiz hissedecek ve onuru zedelenecektir. Birisi yanlış yaptığında ya ağzına geleni söylersin ya da bir ders çıkarmaya çalışırsın. Oğlun kaçırdığı pası geri alamayacağı için yapabileceği tek şey bundan bir şey öğrenmektir. Olup bitmiş şeye takılıp kalmak ve bundan dolayı geri çekilmek ya da içine kapanmak yerine bu utanç verici anın içindeki değeri süzüp ileri yönelerek onu yararlı bir deneyime dönüştürebilirsin. Birkaç hafta sonra kendisiyle gene karşılaştığımda Charlie kendisini incittiği için oğlundan özür dilediğini ve bu umut kırıcı olaydan yararlanarak hem takımıyla hem de ailesiyle olan ilişkilerini yeniden biçimlendirdiğini anlattı. Hepimizin zaman zaman yanlış yaptığını gördüm. Senin tavsiyen ise bana koçlukla eleştirmenlik arasındaki farkı gösterdi. Şimdi birisi bir yanlış yaptığında şöyle yapmalıydın diye üstüne yürümüyorum. Hemen bir dahaki sefere ya da bundan böyle nasıl doğru yapabileceğini anlatmaya çalışıyorum. Ders çıkarmaya çalışın. Üzüntüye düşünce bir şey öğrenin. Birisinin size şöyle dediğini düşünün. Önce bu raporu hazırlamanız gerekiyordu. Bu gündemi bana fakslamış olmanız gerekiyordu. Arabanızı daha önce getirmiş olmalıydınız. Kendinizi azarlanıyormuş gibi hissetmez misiniz? Bu tür olay sonrası tavsiyeler kızgınlık yaratır. Çünkü iş işten geçmiştir. Söylenenler doğru bile olsa incelikten yoksundur. Şöyle yapmalıydın sözü, baba ya da annenin ortalığı alt üst etmiş olan çocuğunu işaret parmağını kaldırıp kınamasının sözel bakımından aynısıdır. Sizi geçmiş için cezalandırmak yerine o kişi gelecek eylemlere yönelse kendinizi çok daha iyi hissetmez misiniz? Önce sizi yanlış yaptığınız için cezalandırmak yerine gelecekte aynı yanlıştan kaçınmak için neler yapabileceğinizi size anlatsa, bir dahaki sefere raporu önceden hazırlarsanız işleminizi çok daha çabuk sonuçlandırabiliriz. Gelecekte lütfen gündemi bana önceden fakslayın. İleride yağ göstergeniz yandığında arabanızı getirirseniz motorun bir ziyan görmemesi için elden geçiririz. Utandırmak mı? Davranışı biçimlendirmek mi? Eğitimin sırrı öğrencilere saygı duymakta yatar. Bir seminerde katılımcılardan biri şöyle dedi: "Kınamak yerine koçluk etmek sanıyorum liderliğin önemli bir özelliğidir." İlk şefimin masasının üzerindeki bir levhada şöyle yazılıydı: "Her deneyim ruh için bir eğitimdir." Şefim bana insanları utandırmak yerine davranışlarını biçimlendirmeyi öğretti. Elemanların bir yanlış yaptığında kendilerine söylenenin niçin yapmadıklarını dilime dolamak yerine yanlışı gidermek için şimdi ne yapabileceklerini kendilerine soruyorum. Geçen hafta bunun bir başka örneğini yaşadım. Yeni elemanlarımızdan biri yazılım programını yanlış kullanarak bilgisayar sistemimizi felce uğrattı. Üstüne üstlük daha önce yedekleme disketlerini kaydetmemiş olduğu için bütün dosyalarımız silinmişti. "Şöyle yapmalıydın" cümleleri hemen dilimin ucuna geldi. Veri tabanına nasıl girileceğini bilmediğini önceden bize söylemen gerekirdi. Ekran karıştığında bilgisayarı kapatmak yerine açık bırakman gerekirdi. Ne iyi ki hemen aklıma şefimin "utandırma, biçimlendir" sözü geldi. Kızı parçalamak ve asabını bozmak yerine kendisine bundan ne ders çıkardığını sordum. Bilgisayarı nasıl kullanması gerektiğini bilmediğini itiraf etti. Yapmış olduğu tuzlu hata için özür diledi. Ve hatasını düzeltmek için mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi. Kendisine kırılan vazonun ardından ağlamanın bir faydası olmadığını, dosyalarımızı yeniden elde etmek için ne yapabileceğimize bakmamızı söyledim. Aynı gün daha sonra büroma gelip yaptığı hataya bu tarzda yaklaştığım için teşekkür etti. Ve sistemimizi bir daha tehlikeye atmamak için bir eğitim kursuna katılmasının mümkün olup olmadığını sordu. Şöyle dedi: "Böyle bir şeyi eski işlerimde yapmış olsaydım patronum hala arkamdan küfrediyor olurdu. Zaten bu nedenden oradan ayrıldım. Kaba davranışlarına katlanamaz hale gelmiştim. Bana insan gibi davrandığınız için size teşekkür ederim." Hatanın başarının düşmanı olduğunu düşünmek çok yaygın bir yanlıştır demişti Thomas J. Watson. Hata bir öğretmendir. Acımasızdır ama en iyisidir. Hatalarınızı sizin için çalışır hale getirin. Bir dahaki sefere kendiniz ya da çevrenizdeki birisi bir hata yaptığında bunun size karşı çalışmasına izin vermek yerine sizin için çalışmasını sağlayın. Can sıkıcı olayları öğretmenler haline getirin. O zaman tatsız birisi olmak yerine çok daha iyi bir insan olabilirsiniz. Eleştirmen değil, koç olmak için eylem planı. Çocuğunuz karnesini eve getiriyor. Matematikten çakmış olması sizi şaşkına çeviriyor. Matematikte sorunları olduğu konusunda hiçbir fikriniz yoktu ve aldığı kötü karne notunun üniversiteye kabul edilmesi etkileyeceğinden endişe ediyorsunuz. Bu konuda çocuğunuza nasıl konuşursunuz? Unutmanız gereken sözler: hata üzerinde yoğunlaşır ve yaptığı yanlış için kendisini paylarsınız. Matematikte sorunların olduğunu bana niçin söylemedin? Kullanmanız gereken sözler: çıkarılacak ders üzerinde yoğunlaşır ve durumu nasıl düzelteceğini sorarsınız. Notunu düzeltmek için ne yapmayı düşünüyorsun? Unutmanız gereken sözler: şöyle yapmalıydın sözünü kullanır ve davranışından dolayı kendisini utandırırsınız. O kadar televizyon seyredeceğine daha çok çalışmalıydın. Kullanmanız gereken sözler: bundan böyle sözünü kullanır ve davranışını biçimlendirirsiniz. Bundan böyle ev ödevini bitirmeden televizyonun başına oturmak yok. Unutmanız gereken sözler: şöyle gerekirdi sözünü kullanır ve geçmiş davranışı için kendisini cezalandırırsınız. Eğer anlamıyorsan öğretmeninden yardım istemen gerekirdi. Kullanmanız gereken sözler: bir dahaki sefere sözünü kullanır ve onu geleceğe hazırlarsınız. Bir dahaki sefere ödevlerini nasıl yapacağından emin olmadığında lütfen yardım talep et. Unutmanız gereken sözler: onu eleştirerek kendisini zavallı gibi hissetmesine neden olursunuz. Derslerinde gerilediğin için beni düş kırıklığına uğrattın. Kullanmanız gereken sözler: ona koçluk eder, durumdan değerli bir ders çıkarmasına yardımcı olursunuz. Matematik ödevlerine artık daha sorumlu yaklaşacağına eminim. 12. bölüm. Emretmeyin, rica edin. Emir almaktan hoşlanan birisini tanıyor musunuz? Herhalde hayır. Şu cümlelere bir bakın. Sonra geri arayın. Bana hesap numaranızı verin. Bunu George'a sor. Bu tür emir kitlerini duyduğunuzda içinizden kükremek gelmiyor mu? Bunun niçin böyle olduğunu hiç düşündünüz mü? Mecbur olmak mı, istemek mi? Kendi iradesine rağmen ikna olmuş birisi hala aynı görüştedir. Sabah uyandığınız andan gece yatana kadar geçen süre içinde sadece iki nedenden dolayı herhangi bir şeyi yaparsınız. Bunu bir düşünün. İnsanlar bir şeyi ya mecbur oldukları ya da istedikleri için yaparlar. Eğer bir şeyi yapmaya mecbursanız, yoksa sonuçlarını katlanmanız gerekecektir, yaparsınız. Yaparsınız ama isteksizce, içerleyerek ve direnerek yaparsınız. İnsan bir şeyi yapmaya zorlandığında bazen bundan büyük öfke duyar. Hatta acısını çıkarmak ister. Bir şeyi ancak isteyerek yaptığınızda gönüllü olarak harekete geçersiniz. O nedenle talimatları ricalar ya da öneriler şeklinde sunmak büyük önem taşır. Bir emri öneriye dönüştürmek, insanların zihinlerinde bir burgaç gibi işleyen mecburiyet çerçevesinden rahatlatıcı istek çerçevesine geçmesini mümkün kılar. İnsanlar talimatlarını sorular şeklinde ifade etseler kendinizi ne kadar rahat hissedeceğinizi düşünün. Kendisi şu anda dışarıda. Sonra geri arar mısınız? Yoksa bir mesaj bırakmak mı istersiniz? Bana hesap numaranızı verebilir misiniz? Bu projeden George sorumlu. Şu numaradan kendisini ararsanız size gerekli bilgileri verebilir. Özellik. Kendi kendini yöneten özgürlük. Ya da kendi kendini yönetme niteliği veya durumu olarak tanımlanmaktadır. Herkes özerk olmak ister ve hiç kimse bunun elinden alınmasını hoş karşılamaz. Yukarıdaki örneklerdeki soruların size kendi kararınızı verme ve eylem hattınızı seçme fırsatı tanıdığını saptayabilirsiniz. Kendinizi sorumlu hissettiğiniz için işbirliği yapmaya çok daha açık olursunuz. Kontrol mü, tercih mi? Sıradan nezaket, nezaket değildir. Bir atölye katılımcısı söz alıp şunları söyledi. Ya eğer seçme olanakları yoksa ne olacak? Elemanlarıma talimatlara lütfen uymalarını rica edemem ki. Bu bir tercih değil, emirdir. Bir başka katılımcı kendi görüşünü ekledi. Eğer odasını toplamayı kendi tercihine bıraksam, oğlum bunu hiçbir zaman yapmaz. Bu kitaptaki diğer tekniklerde de olduğu gibi, bu fikir de efendiniz değil, uşağınız olmalıdır. Kuşkusuz kontrolü ele alıp insanlara yapmaları gerekeni söylemek zorunda kalacağınız anlar olacaktır. Ne var ki bu talimatları çatışmayı en aza indirecek bir şekilde aktarmak herkesin yararına olacaktır. Eğer komutları kibar bir şekilde iletirseniz insanlar genellikle onlara ayak uydurmayı tercih edecektir. Ayak uydurmak eylemlerini bir başkasının isteklerine bir kurala ya da zorunluluğa uyarlamak demektir. Eğer bir buyruğu özenli bir şekilde ifade etmek için çaba gösterirseniz, diğer insanların otoritenizi kabul etmesi çok daha olasıdır. İşbirliği yapmaya esinleneceklerdir. Çünkü kural kendilerine dayatılmamakta, bir rica olarak sunulmaktadır. Komuta mı, nezaket mi? Hayat o kadar kısa değildir. Nezaket için her zaman zaman bulunabilir. Aşağıdaki örnekleri inceleyin. Tatsız bir talebi yeniden formüle etmenin hazmını nasıl kolaylaştırdığını göreceksiniz. Emir. Cuma günü eğitim toplantısına gelmeniz gerekiyor. Bütün yeni başlayanlar için zorunludur. Rica ve öneri. Çalışma planınızı lütfen cuma günkü eğitim toplantısına katılacak şekilde düzenler misiniz? Yeni başlayan bütün arkadaşlar hazır bulunacaklar. Emir. Bu projede Vern'le birlikte çalışacaksınız. Rica. Bu projeyle ilgili olarak lütfen benle temasa geçer misiniz? Emir. Arkadaşlarınla oyuna gitmeden önce çöpü boşalt. Rica. Çöpü boşalttıktan sonra arkadaşlarınla oynamaya gidebilirsin. Emir. İzin bürosuna gidip şu formu onaylatacak ve sonra imza için bize getireceksiniz. Rica ve öneri. İzin bürosu 3. kattadır. Orada bu formu onaylatıp bize geri getirirseniz hemen imzalarız. Bir sekreter kız yazdığı mektupta şefinin atölye çalışmalarımıza katıldığından ve öğrendiklerini içtenlikle uygulamaya başladığından söz ediyordu. Sekreter kız yıllardır bu saldırgan adamla çalıştığını ve onun yüksek sesle yağdırdığı emirlerin ve ikide bir bağırmasının kendisini tükettiğini anlatıyordu. Her sabah önüne uzun bir yapılacak işler listesi koyuyor ve gün boyu talimat üstüne talimat yağdırıyormuş. Bana Manuel'in telefon numarasını bul. Angie, toplantı gündemi 10 dakika sonra önümde olmalı. Bana o taslakları getir. Şöyle yazıyordu. Programınızın ertesi günü yapılacak işler listesinin başına şöyle yazmıştı. Angie, lütfen, nokta nokta. Sonra da yapılacak işleri ayrı ayrı paragraflar halinde düzenlemişti. Odasından bana bağırmak yerine artık dahili hattan arıyor ve Manuel'in telefon numarası sende var mı? Lütfen öğleden sonraki toplantının gündemini hazırlayabilir misin? Taslakları getirebilir misin lütfen diye soruyordu. Birkaç kere de yerinden kalkıp isteğini belirtmek için masama geldi. Bu değişim beni hayrete düşürmüştü. Sonunda ne olduğunu sordum. Bana unutulacak sözler, kullanılacak sözleri anlattı. Kursunuz kendisini elemanlarıyla ve ailesiyle nasıl iletişim kurduğunu gözden geçirmeye esinlendirmiş. Yıllar içinde şefliğe, işitme mesafesindeki herkese bağıra çağıra emirler yağdırmayı adet haline getirecek kadar alışmış olduğunu fark etmiş. Bu diktatörce tarzın kendisini birlikte çalıştığı ve yaşadığı insanlara nasıl yabancılaştırmış olduğunu görmüş. Ama hakkını vermek gerekir ki yaşlı bir köpeğe yeni numaralar öğretmek için vaktin hiç de geç olmadığına karar vermiş bulunuyor. Ve başkalarıyla iletişim kurarken daha kibar davranmak için bilinçli çaba gösteriyor. İnanınız ki kendisiyle çalışmak şimdi çok daha zevkli. İkaz etmek mi, sormak mı? Öğretmen olmayı arzu edenlerin gerçek amacı kendi görüşlerini aktarmak değil, kafaları tutuşturmak olmalıdır. İkaz etmek aslında dırdır etmekten başka bir anlama gelmez. Ebeveynler ve eşler çoğu zaman çocuklarının ya da birbirlerinin peşine düşüp neyi ne zaman yapmaları gerektiğini hatırlatma tuzağına yakalanırlar. Yarın resim dersinde bir çalışma götürmen gerektiğini unutma. Resitali hazır olman için piyano çalışman lazım. Akşamdan benzin alsan iyi edersin. İbre deponun boşalmak üzere olduğunu gösteriyor. Çiçekleri sulasan iyi olur. Solmak üzereler. Bu hatırlatmalar yardımcı olma amacı taşıyor olsa da paylama etkisi yapar. Bu tür tavsiyeler alıcı kişiyi tepki göstermeye ve talebe uyum göstermede ayak sürmeye kışkırtır. Daha ince bir yaklaşım, atılması gereken adıma ulaşmalarına yardımcı olacak yönlendirici sorularla insanların kendilerinin keşfetmesini kolaylaştırmaktır. Bu önceden düşünmeyi gerektirir. Ama eğitimci ile buyurucunun arasındaki fark da buradadır. Eğitim yetiştirmek demektir. Yarın resim dersinde hangi çalışmaya götüreceksin? Resital hazırlıkları nasıl gidiyor? Arabada yarın seni işe götürecek kadar benzin var mı? Sence çiçekleri sulamak gerekiyor mu? Bu tür soruların atılması gereken adımı nasıl kibar ve nazik bir şekilde aydınlığa kavuşturduğuna dikkat edin. Şu andan itibaren onurlu bir şekilde yönlendirin. Burnu büyük bir şekilde başkaları adına düşünmek ve onların tepkisini çekmek yerine kendi sonuçlarını çıkarmalarına yardımcı olun. Komutlarla girişimciliklerini öldürmek yerine sorularla akıllarını tutuşturun. 13. bölüm. Yapamam çünkü. Engelini kaldırıp atın. Birisi ricanızı reddederse ne hissedersiniz? Örneğin, ücret çekimi biraz erken alabilir miyim? Hafta sonu Las Vegas'a gideceğim diye soruyorsunuz ve şefiniz kabaca yanıtlıyor. Hayır, alamazsınız çünkü bordro daha henüz onaylanmadı. Hayır, alamazsınız çünkü sözcüklerinin nasıl yüzünüze kapatılan sözel kapılar gibi olduğunu görüyor musunuz? Bu sözcükler sizinle öteki kişi arasında bir karşıtlık ilişkisi doğurmaktadır. Çünkü istediğinizi vermemektedir. Size ne yapacağınızı söylemek yerine şefiniz ne yapabileceğiniz üzerinde odaklansaydı kendinizi çok daha iyi hissetmez miydiniz? Evet, bordro onaylanmaz, ücret çekinizi alabilirsiniz. Evet ve onaylanır onaylanmaz sözcükleri kapıyı yüzünüze kapatmak yerine açmaktadır. Bu andan itibaren birisi sizden bir şey rica ettiğinde istenilen şeyi genellikle küçük bir koşula bağlayabileceğinizi hatırlayın. Neyin niçin yapılamayacağı üzerinde yoğunlaşmak yerine nasıl ve ne zaman yapılabileceğini bulmaya çalışın. Hayır, hakimin gelmesini beklediğimiz için oyunu henüz başlatamayız demek yerine hakem gelir gelmez oyunu başlatacağız. 5 dakika içinde gelmezse de ne olursa olsun oyuna başlayacağız deyin. Birisine bilgisayarımız devre dışı kaldığı için bu malın stokta olup olmadığını size söyleyemiyorum demek yerine bilgisayarımız tamir olur olmaz bu malın stoklarımızda olup olmadığını size söyleyebileceğim. Şu anda üzerinde çalışıyorlar ve sanıyorum birkaç dakika içinde devreye girecek diyebilirsiniz. Yoksun bırakmak mı, tasarlamak mı? İnsanın kendisine yardım etmeden başkalarına yardım etmesinin mümkün olmaması bu hayatta alınabilecek en güzel karşılıklardan biridir. Yoksun bırakmak, birisinin elindeki bir şeyi almak, ona ulaşmasına imkan vermemek demektir. Birisine bir şeyi yapamayacağını söylerseniz onu bundan yoksun bırakırsınız ve o da buna kaçınılmazlıkla öfke duyar. Tasarlamak elde etmeyi ya da yapmayı planlamak anlamını taşır. Neyin yapılamayacağını açıklamak yerine nasıl yapılabileceğini gösterin. İnsanları yabancılaştırmak yerine onlara destek olun. Yardım için içten çabalarınızın size de yararı olacaktır. Üç çocuğuna kendisi bakan bir baba bu yaklaşımın ailesinde ne kadar etkili olduğunu anlattı. Çocuklarımla bir türlü anlaşamıyordum. Benden bir şey için izin istediklerinde reddediyordum. Kendimi bütün istekleri geri çeviren kötü bir baba gibi hissediyordum. Hayır, arabayı alamazsın, bana lazım. Hayır, arkadaşlarını çağıramazsın çünkü daha ev işlerini tamamlamadın. Hayır, video seyredemezsin çünkü daha ev ödevlerini bitirmedin. Hayır, dondurmayı yemezsin, daha yemek yemedin. Semineriniz bana bu kadar sert olmamam gerektiğini öğretti. Pazarlığın ilk bölümünü yerine getirdikleri takdirde istediklerini yapabilmeleri için yapar yapmaz ya da ardından gibi sözcükler kullanabileceğimi gördüm. Elbette ben alışverişten döner dönmez arabayı alabilirsin. Evet, ev işlerini tamamlayınca ardından arkadaşlarını çağırabilirsin. Ev ödevini bitirir bitirmez video seyredebilirsin. Elbette yemeğini yedikten sonra dondurma yiyebilirsin. İtici değil, sevimli sözcükler kullanın. Nazik sözcüklerin söylenmesi çabuk ve kolay olabilir. Ama yankıları gerçekten sonsuzdur. Peki ama elbette bitirir bitirmez ya da evet hemen ardından demenin olanağı yoksa ne olacak? İsteği kabul etmeniz hiçbir şekilde mümkün değilse ne yapabilirsiniz? Onlara yardımcı olmak için yapabileceğiniz hiçbir şey yoksa? Gene de bilmeniz gerekiyor ki hiçbir şekilde mümkün değil ya da yapacak hiçbir şey yok gibi cümleler kullanmanız her iki tarafı da düş kırıklığına uğratacaktır. Siz onlara yardımcı olamadığınız için kendinizi güçsüz hissedecek, onlar da sizin içinde düştükleri açmaza duyarsız kaldığınızı düşünecekler. Bundan böyle umarım ve dilerim gibi sözlerle kötü haberlerin etkisini yumuşatmaya çalışın. Mümkün değil ya da yapacak bir şey yok gibi cümleler iticidir. Umarım ya da dilerim gibi sözler ise sevimli gelir. İnsanlara istediklerini her zaman veremezsiniz. Ama ilginizi verebilirsiniz. Onları düşündüğünüzü ifade edebilirsiniz. Nazik sözcükler kullanmanın yankısı, Teresa Ana'nın dediği gibi sonsuza kadar sürebilir. Yazınızı bu ayın bültenine koyamam, çok geç oldu demek yerine yazınızı bültene koyabilmeyi çok isterdim ve baskıya girmiş bulunuyor. Arzu ederseniz bekletip gelecek ayın bülteninde iyi bir yere koyabiliriz diyebilirsiniz. Siparişlerinizi öğlene kadar yetiştirmemiz hiçbir şekilde mümkün değil. Mallar da daha henüz gelmedi demek yerine siparişinizi bugün yerine getirmeyi çok isteriz. Kamyonlarımız henüz depodan çıkmamış. Gelir gelmez sizi telefonla arayacağım diyebilirsiniz. Düşünün, bayram tatili için evinize gitmeye çalışıyorsunuz ve havaalanı kar fırtınası yüzünden kapalı. Havayolu görevlisi şöyle diyor. Bakın, bütün uçuşlar iptal edildi. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Bugün uçmanız mümkün görünmüyor. Veya şöyle diyor. Bu havada uçakların kalkabilmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Hava açılıncaya kadar beklemeniz gerekiyor. Bu tür sözler kızgınlığınızı azaltmaz, daha da arttırır. Görevlinin içinde bulunduğunuz güç duruma tamamen kayıtsız olduğunu düşünürsünüz. Şimdi bir de görevlinin şöyle konuştuğunu düşünün. Sizi uçuşa çıkarabilmeyi çok isterdim. Bayramda evde olmayı çok istediğinizi biliyorum. Yapabileceğim tek şey hava açılır açılmaz anons etmek. Ya da kar yüzünden uçağınız kalkamadığı için çok üzgünüm. Yapabileceğim bir şey var. Size yemek kuponu verebilirim. Böylece havanın açılmasını beklerken karnınızı doyurabilirsiniz. İsterdim ve yapabileceğim bir şey var sözleri kapalı kapıları açarken mümkün değil ve yapabileceğim bir şey yok sözleri çıkmaz sokağa götürür. Yapacak bir şey yok mu? Yoksa yapabileceğim bir şey var mı? Karanlığa lanet okumaktansa bir mum yakmak evladır. Bir anne bir oturumda şunları anlattı. Kızım geçen gece soluk soluğa eve geldi. Çevremde fırıl fırıl dönerek okul piyesinde başrolün kendisine verildiğini anlattı. Gala gecesinin tarihini verdi ve bir yere not etmemi rica etti. Ajandama baktığımda o akşam bir konferans için kent dışında olacağımı ve oyuna katılmamın mümkün olmadığını gördüm. Kızım bu kötü haberi duyduğunda benden iş programını değiştirmemi rica etti. Kendisine seyahatimi ertelememin hiçbir şekilde mümkün olmadığını söyledim. Daha önce de iş kezilerim yüzünden kızım açısından önem taşıyan birçok olayda bulunamamıştım. Ve bu bardağı taşıran son damla oldu. Beni işime kendisinden daha çok önem vermekle suçladı. Kendisini bunun doğru olmadığını ikna etmeye çalıştım ama beni dinlemiyordu bile. Şimdi görüyorum ki kendisi açısından önem taşıyan bir olay konusunda benim katı ve duyarsız olduğumu düşünmesinin nedeni yapabileceğim hiçbir şey yok demekte ısrar etmiş olmam. Bunun yerine o akşam senin harika oyununu izleyebilmek için ilk sırada oturabiliyor olmayı ne kadar isterdim bilemezsin demiş olsaydım kayıtsız bir şekilde sıvışıp gittiğimi düşünmezdi. Şimdi yapabileceğim bir şey olduğunu kavradım. Bu akşam eve döndüğümde kendisine geziden geri döndükten sonra evde kendimize özel bir gösteri düzenleyebilmemiz için oyunu videoya çekecek bir arkadaş bulup bulamayacağımızı soracağım. İkimiz birlikte koltuğa otururuz ve bütün oyun boyunca benimle konuşabilir. Böylece benim onun başarısını paylaşmayı ve kutlamayı gerçekten arzu ettiğimi görecektir. Alaycı değil, duyarlı olun. Birisiyle derdini paylaşmak bazen ona bir şey vermekten daha değerlidir. Çünkü para insanın benliğinin dışındaki bir şeyken, anlayış armağan etmek onun ruhuyla iletişim kurmak anlamına gelir. Bir park bekçisi şunları anlattı. Bu fikir bizlerin çok işine yarayacak. Parklarda insanların tek muhatap olduğu kişi biziz. O yüzden bütün şikayetleri biz hedef oluyoruz. Gezi alanlarının kalabalıklığı, dinlenme yerlerinin pisliği, patika levhalarının tahrip edilmiş olması, hatta sivrisineklerden biz sorumlu tutuluyoruz. İnsanlar kızgınlıklarını niçin bizden çıkarıyorlar anlamıyorum. Ne sivrisinekleri biz davet ediyoruz ne de suçluluğun önüne geçebilecek olan biziz. Bizden bekledikleri nedir? Ama şimdi görüyorum ki omuzumuzu silkip sivrisinekler için yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Şimdi yaz zamanı. Bunda şaşılacak bir şey yok demek yerine ilerideki bahçıvan kulübesinden biraz böcek kovucu temin edebilirsiniz. Sivrisinekleri uzak tutmanıza yardımcı olabilir demek çok daha duyarlı olacak. Alaycı bir şekilde eğer müdüriyet tatil günü buraya 300 kişiyi sıkıştırmanın mümkün olup olmadığını deniyorsa bizim yapabileceğimiz bir şey yok demek yerine daha az insan olmasını biz de tercih ederdik. Eğer başka bir gün yeniden gelebilirseniz çok daha az ziyaretçi olur ve gezintinizi daha rahat yapabilirsiniz demek çok daha yapıcı olur. Ne yapalım? Tuvaletleri her dakika kontrol edemiyoruz deyip lafı ağızlarına tıkmak yerine tuvaletler böyle berbat bir durumda olduğu için özür dilerim demek dertlerini paylaşmak anlamına gelecektir. Christopher Cemiyeti'nin sloganını biraz değiştirerek şöyle diyebiliriz. İnsanlara neyi yapamayacağınız ya da neyi elde edemeyeceklerini söylemek karanlığa lanet okumak anlamına gelir. Neyi yapabileceğiniz ve neye sahip olabilecekleri üzerinde odaklanmak ise sevecenlikle bir mum yakmaktır.